Ayrım 5.
Sayfa 50. Elini cebinden çıkardı. Dönüp yürüdü. Konuşan, gülen, söven insanlarla birlikte geniş, aşınmış taş basamaklardan inerken, sonra ortası ağaçlı, solgun ışıklı caddede yürürken oğlan yanındaydı. Horoz dövüşüne ilk gelişi olduğunu öğrenince bu akşam öldürülen horozun geçen haftaki dövüşünü anlattı bir ara. Ama en iyisi bu akşamki dövüştü. Böylesini hiç görmemişti. Niye ayırmak istediler abi? Bilmem, düşündü. Belki sonuna dek gitmekten korkuyorlardır, sonunu görmekten. Gara paketini çıkardı, sordu. İçmiyordu. Sordu, Ekrem'di. O da sorunca sigarasını yaktı önce. Ahmet dedi. Sordu, geçen yıl gelmişti bir ilçeden. Sanayi çarşısında soğuk demircide çalışıyordu. Haftalığı azdı ama sanatı öğreniyordu. Sordu, yaşlı, yalnız bir halası vardı burada. Onda kalıyordu. Eve mi gideceksin şimdi? Değil, kovboylu bir film var sarayda. Sen de gelir misin abi? Gecikirsen merak etmez mi halan? Etmez, alışıktır. Anahtarım da var. Geceleri yalnız mı olursun böyle? Değil, Orhan var, işten arkadaşım. Öğleden sonra hastalandı bugün. Gürültülü, aydınlık büyük caddeye çıkmışlardı. İş hanının önünde, kaldırımda sıralanmış kuru yemişçilerin, şam tatlıcısının, helvacının ötesinde, köşesindeki teneke mangallı, maşalı, kasketli, yuvarlak yüzlü kestaneciden bir kese kağıdı kebap kestane aldı. Yürürlerken oğlana uzattı. Duraksadı, gülümsedi, kağıda uzandı. Yüzünden daha esmerdi eli, biçimliydi. Dur, cebine dökelim. Yarısından çoğunu cebine boşalttı. Yeter abi. Kestanelerin ortası pek pişmemişti ama istekle yiyordu. Sinemanın önünde bağıra çağıra türkü söyleyen kadın erkek seslerinin gürültüsünde afişlere bakarlarken kalan iki kestaneyi sol cebine koydu. Kağıdı avucunda sıkıp attı. Gişeye birlikte yaklaştılar. Şurada beklesen. Olur mu? Merdiveni çıktılar. Biletleri yırtan adamın yüzüne bakmadı. Salon tenhaydı. Ortalarda sıranın kıyısındaki koltuğu ona bırakıp ikinci koltuğa oturdu. Sağındaydı gene. Kolları değiyordu. Yerleştiler. En iyi sinema bu dedi oğlan. Üst dudağında sakal başlarında belli belirsiz kıllar vardı. Sordu. 17'sine yeni girmişti. O da sordu. 33 dedi. Ne iş yaparsın? Dedemden kalma bir otel işletiyorum. 10 yıl geçmişti sinemaya gelmeyeli. Otelin sorumluluğunu yüklendikten sonra unutmuş gibiydi. Çocukluğunda, yeni yetmeliğinde, babasının sağlığında, askerliğini yaptığı kentte ara sıra giderdi. Bir keresinde bunda değildi, yeniydi bu. Yanında oturan adam bacağını, geçelim dedi biri. Toplandılar. 4 kişi geçti önlerinden. Gerilerde konuşanlar, gülenler vardı. Ayaklarını koltukların altındaki tahtaya uzatırken dizi oğlanın bacağına değdi. Bıraktı. Birden bir zil çalmaya başladı dışarıda. Titredi, dizini çekti. Zil sustu. Koyu mavi pantolonunda bacakları düzgündü, gergindi. Konuşmalar, koltuk takırtıları arasında ışıklar söndü. Perdede bir takım kalınlı inceli yazılar değişirken kısa bitkili bir düzlükte gün batımına yakın uzaktan at üstünde kara giysili şapkalı bir adam geliyordu ağır ağır. Yaklaştı, yüzü büyüdü. Bir ay önce bir filmi oynadıydı bunun dedi oğlan. Sokuldu. Bacağındaki sıcaklığı duydu. Çekmedi. At üstündeki genç adam ıssız bir kasabaya girdi. Atını bir nalbanta bırakıp otele gitti. Konuşmalardan anlaşıldığına göre bir savaştan dönüyordu adam. Gecikmişti. Kasaba kötülerin elindeydi. İki kardeşi öldürülmüş, toprağa alınmıştı. Ertesi gün tek başına bir şey yapamazsın dedi Nalbant. Kalabalık bir yerde tezgaha dayanmış içki içerken arkasında elini tabancasına götüren iri yarı birini aynada görünce kendini yere atıp adamı vurdu. Sonra geniş bir odada orta yaşlı bankacı kendisine yüz vermeyen yargıcın kızına saldırdı. Ama kız kurtulup kaçtı. Zebercet yavaş sesle çok tuhaf dedi. Oğlan duymadı. Ağzı yarı açık perdeye bakıyordu. 5 dakikalık arada bacağını çekti. Ekrem geçen ay gördüğü filmi anlatırken ışıklar söndü. Sağ kolunu bastırdı. İnsanları, atları, arabaları bölük pörçük görüyordu. Bacakları yan yanaydı. Biraz oynatsa gerginliğini, sıcaklığını yeniden duyacaktı. Gene o içkili yerde genç adam 4 kişiyle dövüşüyordu. Birinin suratına bir yumruk attı. Yanlamasında bir masanın üstüne yıkıldı adam, çökertti. Hey dedi oğlan. Bacağı bacağına yaslandı. Zebercet'in orası kabarmaya başladı. Sağ yanını kıpırdatmamaya çalışarak sol elini cebine soktu, tuttu, düzeltti. Elini çıkarıp iki yanına baktı. Sünnet olurken düşündü kendini. Kıskacı kafasına takıp sıktı, iniyordu. Refik Çavuş'la Fatihli Koğuş'ta gece şakasına geldiklerinde Terlik Çavuş'un elindeyken de takardı sünnetçi kıskacını. Fatihli, "Ver şu terliği bana," demişti. Sol eliyle kazağının yakasını çekti, sırtı terliyordu. Bir erkekle otele gelen kolunu gevşetti. Bacağını ayırdı, kalktı. "Gidiyorum ben," dedi. Oğlan silkindi, elini tutup asıldı. "Ne olur gitme Ahmet abi, bitince çıkalım," dedi. Oturdu, eli elinde kaldı, avucu katıcaydı. Bacağı sıcaktı. Kasabada genç adama pusu kuruyorlardı. Yargıcın kızı Nalbant'a söyledi. Vakit dardı. Üstelik tabancalı üç kişi girdi içeri. İkisi pencerelerin yanına geçti, biri yukarı çıktı. Genç adam at üstünde geniş sokağın ucunda görününce Nalbant koşup kollarını salladı. Birkaç tabanca patladı, vurulup düştü. Öteki atını sürdü. Sokaktan dört nala geçerken yana yatıp bir tavan arası penceresiyle kilisenin çan kulesindeki eli tüfekli iki adamı art arda tabancayla vurup düşürdü. İki yandan tüfekler patlıyordu ama atla adam ölümsüzdüler sanki. "Olur saçmalık değil," dedi yavaş sesle. Oğlana döndü. Boynunu uzatmış perdeye bakıyordu. Dudakları ayrıktı. Gözlerini kapadı. Sıcaklığını eline alışmıştı. Bacağını bastırdı. Avucundaki eli sıkıp gevşetti. Oğlandan bir karşılık gelmedi. Çekilmeden, kıpırdamadan kayıtsız oturuyordu. Avcı terlemişti, elini bıraktı, bacağını çekti. Yaklaşsın diye bekledi, yaklaşmadı. Gözlerini açtı. Geniş, ıssız sokakta iki adam ağır ağır birbirlerine doğru yürüyorlardı. Birden tabancalarını çektiler ama önce genç adam ateş etti. Bankacı düştü, kıvrandı. Elindeki tabancayı güçlükle doğrulttu. Ateş edemeden yıkıldı. Anlaşılan son kötü adamdı bu. Kasaba arınmıştı. Yapılardan çıkanların arasından yargıcın kızı koşup ayakta kalan adama sarıldı. Işıklar yandı, kalktılar. Başkalarının arasında yan yana çıkarlarken Ekrem sordu. "Film iyiydi değil mi abi?" "İyiydi," dedi gülümseyip. Ne çok yalan söyleniyordu yeryüzünde. Sözle, yazıyla, resimle ya da susarak. Kasabanın ileri gelenleri için genç adamı öldürtmek çok kolaydı. Gene de saçma da olsa tek başına bir şeyler yapılabileceği sanısını veriyordu. İnsan katılıyordu bu yalanı. Dışarıda iş hanının önündeki kuru yemişçiler, köşedeki kestaneci daha oradaydılar. "Sen nerede oturuyorsun Ahmet abi?" "İstasyona yakın, 12 odalı bir konakta." "Sahi mi? Odalar döşeli mi hep?" "Döşeli sayılır." "Kaç kişisiniz konakta?" "Yalnızım. Bir de kadın var. Ortalığı siler, süpürür, yemek yapar." Kavşakta durdular. Çağıracak mıydı? "Anahtarım da var," demişti. Yüreği çarpmaya başladı. Dilinin ucundaydı. "Gidip bir çay içelim istersen." "Bu gece konuğum ol benim." "Yarın gece?" Söylenecek, yapılacak ne çok şey vardı. Birini seçmek gerekti. Oğlanın yüzüne baktı, ondan bekledi. Kirpikleri uzun, burnunun ucu az kalkık, dudakları ayrıktı. Bir erkekle otele gelenler gibi değildi. Yakınlığı, sokulganlığı kuşkusuzdu. İçtendi. "İyi geceler," dedi. Karşıya koştu. Kaldırıma çıkınca baktı. Oğlan duruyordu. Güldü. Zebercet elini salladı. Dönüp yürüdü. 6 adım sonra bakarım. Gene oradaysa çağırırım. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durup baktı. Oğlan yoktu. Yürürken hızlandı. Çişi gelmişti. Bir arsanın yanında arkasına baktı. Kimse yoktu sokakta. Arsaya girdi. Yakından bir bekçi düdüğü duydu. Aldırmadı. Duvarın dibine işedi. Otel karanlıktı. Sokak lambalarının ışığında camın ardında kapalı görünüyordu. Elini sol cebine soktu. Neydi bunlar? Çocuğa verecekti arada. Unutmuştu. Anahtarı alıp kapıyı açtı. At kestaneleri olur çantamda hep, demişti uzun boylu kız. Elleri esmerdi. Esmer elliler iyi yüreklidir der bir arkadaşım. Kapıyı kilitledi, demirledi. İçerisi ılıktı. Salonun ışıklarını yakmadan odanın kapısını açtı, girip kapadı. Gece lambasını yaktı. Yatağın kıyısına oturdu. Ayakkabılarını, çoraplarını çıkardı. Terliklerini giydi. Sol cebinden sigara paketiyle kibriti çıkardı. Başucu masasına koydu. Saat 11:20 geçiyordu. Kestaneleri sağ cebine aktardı. Yatağın ötesine dolaşıp soyundu. Donunu çıkarmadı. Giysilerini askıya astı. Ayaklarını yıkadı. Otelin havlusuyla kuruladı. Yorganı ayak ucuna itip uzandı. Havlu karyola demirinde geriliydi. Sarılı kırmızılı karalı horoz sonuna dek dayatmıştı. Boynu daha da uzundu havada. Adamın yüzü katıydı. Kaçağın da katıydı. "Başın mı döndü abi?" Yumuşak göğüsten gelen bir sesi vardı çocuğun. Sonra asılacağı gün hapisten kaçırdı arkadaşını. Arkalarına düştüler atlarla. Dağ geçidinde atı vurulunca tuttular arkadaşını. Öteki kurtuldu. Sonra bir alanda asarlarken tabanca kurşunuyla kopardı ipi. Ortalık karıştı. Atını sürüp terkisine... Işıklar sönmüş, çocuğun yüzü kararmıştı. Tavandaki ışık bir hafta yanmıştı. 13. geceydi. Bu sıralar çalınmıştı kapı o gece. Kahverengi paltosunun önü açık. Sonra odada, yatağın kıyısında kara kazağının göğsü kabarık. Önü kabarıyordu. Kadının yüzü bulanıktı artık. Esmerdi. Burnu, dudakları inceydi. Gözleri, saçları kara, kirpikleri uzundu. Ama bir yığın kadına uyabilirdi bu tanım. Ya da erkeğe. Çirkin bir kadına ya da erkeğe bile. Sağ elini donunun önüne bastırdı. Üstünde gezdirdi. Ver şu terliği bana demişti Fatihli. Uyanıktı. Belli etmeden kirpiklerinin arasından bakıyordu. Koğuşun gece ışığında yüzü daha da güzeldi. Refik Çavuş'la ikinci gelişleriydi. Yalnız ona değil başkalarına da yapılırdı bu şaka. Nöbetçiler bilirdi. Ertesi sabah takılırlardı. Yıkanacak yok mu? Fatihli velenseyi yavaşça açmış, donunun üstünden terliği sürtmeye başlamıştı. Hızla büyüyordu göbeğine doğru. Bir ara öteki eliyle yokladı, kısık bir sesle ''Hey tanrım, kime vermişsin bunu?'' dedi. Pek bastırmadan çabuk çabuk sürtüyordu terliği. Kendini koyvermiş, sayıklar gibi inlemişti. ''Hele alçak'' demişti Refik Çavuş. Kimi zaman molalarda Fatihli ona bakar, ''Gel buraya, şu matarayı doldur'' derdi. Kışla da ''Koş bir kibrit al bana.'' Elinde tüfeği yanına gelirdi. Şunu da siliver. Halil Onbaşı kızardı. Uşağı mısın onun? Değil. İsteyerek yapıyorum. Alçağın teki iyilikten anlamaz. İyiliğinden değildi. Belki ancak bu yolla yaklaşabildiği içindi. Genel evdeki kadınları beğenmediği, ara sıra bu koca karının evine İstanbul'dan kapatmasını getirdiği söylenirdi. Soluna dönüp başucu masasındaki sigara paketine uzandı. Duvarda asılı resimde sömürgecinin kapatması uyuyordu. Uyur evet, uyur ya da işi iyidir. Sigarasını yaktı, yorganı üstüne çekti. Yarın gidecekti demek. Dayısının öldüğünü bilmiyordu. 5-6 yıl önce köyden gelen bir adam, Çalık Ali sizlere ömür demişti. Cuma akşamı sofradan kalkarken düşmüş, yatırmışlar. Sabaha karşı ölmüş. Zeynep'i sormuştu adam. Buradan çıktığını, İzmir'e çalışmaya gittiğini söyledi. Uzak bir dağ köyüydü Sindelli. Otele gelen olmazdı pek oradan. 3 yıl önce gelen iki adama boş yatak olmadığını söylemişti. Sigaranın külünü yavaşça silkti. Yukarıda uyuyordu şimdi eğri tavanlı odaların birinde. Bir zamanlar konağın erkeklerine bile yüzü örtülü çıkan kara kuru Kadriye Kalfa'nın odasıymış. Çocukluğunda anası bir kadını anlatırken duymuştu. Rüstem Bey'in karısı Semra Hanım kızlığında İzmir'in güzellerindenmiş. Kolağısının kızı derlermiş. Bir gece yattıktan çok sonra Rüstem Bey canım senin çilek reçelinden istedi şimdi demiş. Karısı davranmış. Yukarıdan alayım demiş. Bırak yemesem de olur. Olmaz getireyim deyip kalkmış. Uyuyanları uyandırmamak için ağır ağır tavan arasına mutfağa çıkarken odadan kısık sesler geliyormuş. Yavaşça yaklaşıp dinlemiş. Memelerimi de ısır başlarını diyormuş besleme. İnlemiş. Of çok ısırdın bağıracağım şimdi. Bağır bağır da koparayım demiş Kadriye Kalfa. Söylemesi ayıp sözler. Semra Hanım reçeli falan unutup aşağı inmiş. Tir tir titriyormuş odaya girdiğinde. Yarından tezi yok demiş kocasına anlatmış. Ertesi sabah bohçalar koltuklarında giderlerken besleme ağlıyormuş. Ağlama kız aç mı kalacağız? Yanımdayım ben korkma demiş Kadriye Kalfa. Sigarayı küllüye bastırdı. Duvardaki resimde kadın gece lambasının ışığında pek seçilmiyordu. Belki bu kadın da uzun sıcak günlerde zenci kızların biriyle ya da ikisiyle. Hele alçak dedi kısık sesle. Doğrulup karyola demirindeki havluyu aldı. Elinde toplayıp duvara fırlattı ama havlu açıldı. Duvarın dibine düştü. Yataktan inip gitti havluyu aldı. Ovuşturdu, silkitti. Kalanları eliyle düşürdü. Karyola demirine astı gerdi. Duvardaki resmi çekti, çivisiyle birlikte söktü. Dört köşe izi kaldı duvarda. Açık fil dişiydi. Pencereye gidip perdeyi camı açtı. Resmi avluya attı. Camı perdeyi kapadı. Pencereyle duvar arasındaki küçük kapıya baktı. Dönüp yatağın yanında durdu. Kollarının kasları gergindi. Yatacak mıydı? Bu vişne çürüğü atlas yorgan kolağısının kızını da örtmüştü belki. Rüstem Bey'le yan yana. Ağarmış, seyrelmiş saçlarıyla, şişkin göz kapaklarıyla, sarkık yanaklarıyla bildiği Rüstem Bey'in gençliğini gözünün önüne getiremezdi hiç. Rüstem abim sırım gibiydi gençliğinde derdi anası. Rüstem abi. Oysa tam 9 aymış araları. Doğum yapacağı sıra genç karısıyla yatamayan Haşim Bey zorla ya da gönlünü ederek o beslemeyle yatmıştı belki. Gebe kalınca yakınlarından yoksul birine yamamışlardı kızı. Adam durumu anlayınca bırakıp gitmişti belki. Gidecek miydi? Yorgana dokundu. Üstlerinden atarlar mıydı bunu? Rüstem Bey'in 7 yaş küçük kardeşi Faruk belki yengesine tutkun olduğu için kıymıştı canını 19'unda dayanamayıp. Hürriyetten 3 yıl sonraymış. Yaz sonu, bağ bozumuna doğru. Her yaz evcek göçtükleri Azmakaltı, Tımarındaki bağ kulesinde bir gün anasına eve gideceğini söylemiş. Yarın sabah dönerim. Ertesi gün anası, Nebile Hanım, öğleye dek beklemiş. Arabayı koşsunlar Haşim Bey, oğlan dönmedi demiş. Sapsarıymış yüzü. Ben de geleyim sizinle hanım anne demiş gelini. Sen kal kızım, sahide gelsin. Üstü tenteli arabada giderlerken oğlan iyi değil demiş. Sokak kapısından girdiklerinde karşıda merdiven boşluğunda upuzun asılıymış oğlan. Ayağında ayakkabıları, sırtında yazlık giysileri, boynu bükük. Bağırmışlar. Anası olduğu yere çöküvermiş. Arabacı koşmuş. Merdiven ortasında devrili masanın yanından dolaşıp kollarını uzatmış oğlana. Birkaç kara sinek kalkmış ayakkabılarından. Nebile Hanım gözleri kapalı, kimseyle konuşmadan arada titreyerek 2 gün yatmış, ölmüş. Ürperdi. Göğsünü, boynunu, kollarını ovuşturdu. Kapıdan çıkıp karanlıkta bir süre merdiven boşluğuna baktı. Dışarıdan, boş caddeden hızla geçen bir araba oteli titretti. Başını sallayıp yürüdü. Yukarıya çıktı. Ortalıkçı kadının kapısını açtı. Yüzünü buruşturup düğmeye uzandı, ışığı yaktı. Başı kolları yorganın dışındaydı. Eskiden çoğu geceler ayakları dışarıda olurdu. Tabanları karamsı. Yatağa yaklaştı. Başı soluna eğik, boyun damarı kabarıktı. Elini yastığın altına soktu, oradaydı. Yorganı ayak ucuna, karyola demirinin üstüne çekti. Gömleği sıyrılmış, bacakları aralıydı. Elini bacağına koydu, yukarıya doğru götürdü. Sıcaktı, parmaklarını kılların arasında gezdirdi. Avuçladı, asıldı. Kadın kıpırdadı. Yanına uzanıp gömleğinin düğmelerini çözdü. Memelerini okşadı. Dolgundu, katıcaydı. Başını düzeltti, alnında, gözlerinin kıyılarında kırışıklıklar vardı. Soluğu düzgündü. Yarı açık ağzına uzanıp öptü. Aşağıya kaydı, memesini ısırdı. "Of köpek," dedi kadın yavaşça. "Uyansana kız sen." Başını kaldırıp baktı. Uyuyordu. Donunu çıkardı. Yorganın üstüne koydu. Uyku da istemiyordu artık. Diziyle vurdu, sarstı. Kadın gözlerini açtı, kapadı. "Geldin mi ha? Yarın gidemezsin. Dayın ölmüş." "Ölmüş mü? Anam mı?" "Dayın. Çok oldu. Köyden biri söylediydi." "Yalandır. Doğru doğru ölmüş." Sesi çıkmıyordu. Omuzlarından tutup sarstı. "Kalk doğrul şöyle." Kendine doğru çekti. Kadın doğrulurken ellerini yatağa dayadı, oturdu. Yüzü donuktu. Yarı açık uykulu gözlerle duvardan yana bakıyordu. Bir daha sarstı. "Uyan hadi." "Uyandım ha. Gömleğini çıkar." "Olur mu?" "Çıkar dedim." İki yanına kıpırdayıp onun da yardımıyla eteğini kıçının altından kurtardı. Gömleğini çıkardı. Karyola demirine koydu. Yüzüne bakmıyor, sol koluyla göğsünü örtmeye çalışıyordu. Kolunu tutup indirdi. Yüzünü göğsüne dayadı. Birlikte düşerlerken Somya gıcırdadı. Yatağın altından bir tıpırtı duydu. Aldırmadı. Boynunu, memelerini öpüyordu. Kadın sessizdi. Orası kabarıyordu. Bastırınca yumuşadı, girmedi. Yüreği çarparak bir süre bekledi. Yokladı. Elini çekip bastırınca yumuşadı gene. Pörsüdü. Buz gibi oldu her yanı. Dizleri üstüne doğruldu. Kadının gözleri kapalıydı. Birden abanıp iki eliyle boynunu sıktı. Kadın sıçrayıp gözlerini açarken o kapadı. Dizi kasığına çarptı. Can acısıyla sıktı. Baş parmaklarının altındaki katılıkta bir kıpırdama oldu. Bir hırıltı duydu. Kadın bileklerinden tutmuş asılıyordu. Debelendi. Var gücüyle sıkıyordu. Parmakları, yüzü kasılmıştı. Kulakları uğulduyordu. Derken bileklerindeki eller gevşedi. Altındaki bedende kıpırtı durdu. Ellerini bırakıp yataktan aşağı kayarken baktı. Gözleri, ağzı açıktı. Yere diz çöküp başını yatağa dayadı. Kolları sızlıyordu. Parmaklarını oynattı. Ağzı kuruydu. Kulaklarının uğultusu azalıyordu. Bacağına yumuşak, sıcak bir şey sürtündü. Başını hızla kaldırdı. Kediydi. Elini sırtına götürdü, boynundan kuyruğuna okşadı. Kedi ön ayaklarını bacağına dayadı. Okşarken elinin geçtiği yerde sırtı kabarıyor, mırıldanıyor, ara sıra tırnakları bacağına batıyordu. Elinin altında diriliğini, sıcaklığını duyuyordu. Orası kabarmaya başladı. Hayvanı itip kalktı. Kapıyı açmışken döndü, terliklerini giydi, donunu aldı. Kediyi kovup ışığı söndürdü. Çıktı, kapıyı kapadı. Çabuk çabuk indi aşağıya, odaya girdi. Gece lambası yanıyordu. Donunu karyola demirine asıp havluyu yatağa serdi. Yastığı çekti, abandı. Soluya inliye uzun uzun geldi. Otel sessizdi. Önündeki ıslaklığı silip havluyu demire astı, gerdi, donunu giydi. Yatarken yastığı düzeltti. Yorganı üstüne çekti. Kolları dışarıdaydı. Tavandan sarkan kurşun borunun ucundaki yuvarlak ak abajura bakıyordu gözlerini kırpmadan. Bir tıkırtı duydu, fırladı kalktı. Soluğunu tutup inledi. Yukarıdan geliyordu. Yalın ayak koştu. Tavan arasının merdiveninde yavaşladı. Kedi odanın kapısını tırmalıyordu. Onu görünce miyavladı. Kadına alışkındı. Bütün gün onunlaydı. Ama geceleri dışarıda kalınca kapıyı zorlamazdı böyle. Kimi geceler kadının üstündeyken yatağın altında muşambayı hatır hatır tırmalardı. Sıçrayıp kalkar kovardı. Sofanın ışığını yaktı. Kedi miyavladı. Ne yapacaktı bunu? Sokağa bıraksa kapıya, pencerelere atlar bağırırdı belki. Odada bir köşeye sıkıştırıp kendi odasının kapısını açtı, çağırdı. Kedi miyavladı. Bir daha çağırdı, gelmiyordu. Bir süre bekledi. Başını sallayıp yürüdü. Öteki odanın kapısını aralarken içeriye dalan kedinin ardından girdi. Sofadan gelen ışıkta, alacakaranlıkta yatağın ortasında upuzun yatıyordu. Belli değildi. Uyuyor gibiydi. Çıplaktı. Yorganı üstüne çekti, örttü. Gidip kapıyı kapadı. Işığı yaktı. Yatağın altına eğildi. Pst dedi. Yerdeki yıpranmış terliklerden birini aldı, attı kediye. Koşup kapının sağındaki köşeye pustu kedi. Yatağın baş ucundaki sandığın üstünden bakır sürahiyi alıp yaklaştı. Kaldırdı. İçindeki su omzuna, göğsüne döküldü. Kedi duvar dibinden hızla geçip sandığın üstünden pencereye atladı. Camları tırmaladı, dönüp pustu, acı acı miyavladı. Bedeni gergindi, gözlerine bakıyordu. Üstüne yürüdü. Kedi ansızın sıçrayıp havada yüzüne doğru gelirken kollarını kaldırdı. Ama çarpışmayla birlik alnında bir acı duydu. Olduğu yerde dondu kaldı, yüzü sapsarıydı, yutkundu. Elindeki sürahiyi yavaşça sandığın üstüne koydu. Duvara asılı aynaya baktı, ufak bir sıyrıktı. Kaşına yakın bir damla kanı sildi, kanamıyordu. Bu ağırbaşlı, sabırlı hayvanın böyle yabanlaşması şaşılacak şeydi. Yavaşça yürüyüp kapıyı açtı, kıyıya çekildi. Pist dedi. Yatağın altında bir tıpırtı oldu. Kedi koşup sofaya kaçtı. Işığı söndürdü, çıkıp kapıyı kapadı. Köşeye pusmuştu. Mutfaktan duvara asılı üç tavanın küçüğünü aldı. Arkasına saklayıp çıktı. Yumuşak bir sesle çağırdı. Kedi miyavladı. Diz çöküp gülümsedi. Gel, gelsene, korkma dedi yavaşça. Sol elini bir şey verecekmiş gibi uzattı. Kedi kalktı, ağır ağır geldi, eline sürtündü. Ne çabuk unutuyordu hayvanlar. Tavanın sapını sıktı. Boş eliyle sırtını okşarken kedinin başını öteye çeviriyordu. Tavayı kaldırdı. Boynundan elini çekip vurdu, fırlayıp kalktı. Kedi yerde kasıla gevşeye debeleniyordu. Bir daha vurdu başına. Kuyruğu bacakları gerildi, titredi durdu. Gözünün biri dışarıya uğramıştı. Muşamba kanlıydı. Tavayı yanına bıraktı, parmaklarını oynattı. Öteki tekirdi, dişiydi. Kedi üç gündür yok, gelir mi ki demişti kadın. Üç gün mü? Ölmüştür. Ölülerini göstermezler derdi babam. Kedisiz olur mu hiç? Berberden istemişti bunu. Ufacıktı geldiğinde. Kuyruğundan tuttu, kaldırdı, pencereye gidip açtı. Aşağıda kimseler yoktu. Attı. Kaldırımın ötesine düştü. Dışarısı soğuktu, pencereyi kapadı.